adam TRT Genel Müdür Yardımcısı. Bacanağı TRT'de işe giriyor. Kayınbiraderi işe giriyor. Onun eşi işe giriyor ama onun haberi yok. Ondan sonra ne yapıyorlar? Mesela kapısını çalıp şey mi yapıyorlar? Sürpriz! Biz de TRT'de başladık. Adana'da bir YouTuber arkadaşını direğe bantla bağlamış. Tokat atan 1 lira, kafasında yumurta kıran 5 lira kazanır demiş. İstanbul Beyoğlu'ndan gelen bir haber var mesela. Beyoğlu'nda Filistinli turistin telefonunu çalan Tunuslu yakalandı. İşte Beyoğlu'nun geldiği durumu en güzel anlatan.
Daiki'nin sunduğu Nihat'la Muhabbet hafta içi her sabah saat 7'den 9'a Türkiye'nin en kafa radyosunda.
Benzersiz tasarruf teknolojileriyle performansı ve tasarrufu yüksek Daiki'nin yeni nesil akıllı kombi Nihat'la Muhabbet'i sunar.
Gel birer çocuk olalım, o günden başlayalım. Gözlerimiz buluşsun, ilk kez bakışalım. Ne dün ne de yarın kalsın, biz yeniden doğalım. İlk söz dudağında olsun benim adım. Olur ya, kalbinde yer bulur da yerleşirim yıllarca, seversin sonunda. Olur ya, evet dersin aşkıma, şeytana uyarsın da. Olmaz mı olur ya? Gel birer çocuk olalım, o günden başlayalım. Gözlerimiz buluşsun, ilk kez bakışalım. Ne dün ne de yarın kalsın, biz yeniden doğalım. İlk söz dudağında olsun benim adım. Olur ya, tüm saatler durur da sonsuza dek yanımda kalırsın. Olur ya, olur ya, ateş bacayı sarar da yanmaz dersin yanar da. Olmaz mı olur ya? Seversin sonunda. Olur ya, evet dersin aşkıma, şeytana uyarsın da. Olmaz mı olur ya? Olur ya, tüm saatler durur da sonsuza dek yanımda kalırsın. Olur ya, olur ya, ateş bacayı sarar da yanmaz dersin yanar da. Olmaz mı olur ya?
En Kafa Radyosu'ndan, Kafa Radyo'dan hepinize günaydın. Yeni günün sabahı, günlerden salı, tarih 21 Mart. Sisli, puslu ve soğuk bir İstanbul sabahından sesleniyoruz Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına. Çok zor yonca. Bugün 21 Mart, gün ve gecenin eşitlendiği gün. Aynı zamanda ekinoks deniyor biliyorsunuz. Bugün itibariyle gece ve gündüz eşit. Günler daha da uzayacak. Daha erken aydınlanan, daha geç kararan günler. Yani güzel günler aslına bakarsanız, kış boyu karanlıktan şikayet ettikten sonra böyle aydınlığın olduğu günlerin geliyor olması.
Zor yonca, çünkü insanlar günler boyunca...
Bir şeyin habercisi mi acaba? Bak hemen bir umutlanıyoruz yani.
Çünkü insanlar...
Ama bu aralar öyleyiz, bu aralar bir umutlanıyoruz yani farkındaysanız.
Sormadan çok zor yonca, çünkü sevmeyip bilmeyince bahar gelir fark edilmez olur, insanla görmeyince bu iş zor, çok zor yonca, çünkü bizden duymayınca birinin eli herkesin cebinde, insanlar umursamayınca. Bu iş zor yonca, çünkü insanlar yıllar boyunca hiç soru sormadan durur. Bu iş zor yonca, çünkü insanlar yıllar boyunca hiç soru sormadan durur.
Umut demişken, bugün muhtarlığın önünden geçerken şayet mahallenizin muhtarının yerini biliyorsanız uğrayınız. Çünkü seçmen listeleri askıya çıktı dün itibariyle, biliyorsunuz. Ya da belki bilmiyorsunuz. Yani dediğim gibi muhtarlığın önünden geçiyorsanız en basit yöntem oradan askıya çıkartılan listeden isminize bakmak. Daha da bir kolay yöntem var. E-Devlet'e girebilirsiniz. E-Devlet'te zaten seçmen diye yazdığınızda arama bölümünü hemen altında çıkacak. Orayı tıkladığınızda bulunduğunuz adreste seçmen kaydınızın olup olmadığını, aynı adreste sizden başka birilerinin olup olmadığını da aynı zamanda görüyorsunuz. Dolayısıyla kontrol etmekte fayda var. 2 Nisan'a kadar da bir itiraz süreci var. Dolayısıyla çok da fazla vakit yok. O nedenle muhakkak bir kontrol etmek lazım. Mutlaka bir bakmak lazım. Nedir acaba askıdaki durum diye.
Hiç ummadığın bir anda bursan beni kapında.
Ha, bu arada E-Devlet'e girmişken bir de bir siyasi partiye üye olup olmadığınızı kontrol etmenizi öneririz. Çünkü o meseleyle ilgili bugünlerde yine bir tartışma var. Onu birazdan daha detaylı anlatacağım ama özellikle de yaşı çok böyle fazla olanların, yaşlıların habersiz bir şekilde bir takım partilere üye yapıldığı söyleniyor. Cumhurbaşkanlığı için, işte adaylık için 100 bin imzaya da ihtiyaç var ya. Biraz da bu konuyla alakalı olarak bunun yapıldığından bahsediliyor. Bu son günlerde yine. Onu da bir kontrol etmekte fayda var. Birazdan rakamları anlatacağım çünkü. Son derece pratik çözülebiliyor. İşte dediğim gibi E-Devlet'e giriyorsunuz, oradan itiraz da edebiliyorsunuz sonrasında, eğer öyle bir siyasi parti üyeliğiniz varsa, ki yapmıştık hatırlayacaksınız, birçok dinleyicimizin üye olduğu ortaya çıkmıştı bazı partilere. Bilgileri dışında böyle olduğu ortaya çıkmıştı üstelik.
Some
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı dünyanın en mutlu ülkelerini belirlemiş. Küresel anket verilerinden yararlanarak belirlenen 2023 dünyanın en mutlu ülkeleri raporunu yayınlamış Birleşmiş Milletler. Rapora göre İskandinav ülkeleri her yıl olduğu gibi bu sene de yine en üst sıralarda yer almış. 150 ülkenin mutluluk seviyesinin sıralandığı listede geçen yıl 112. sıradaymışız sevgili dinleyiciler. 150 ülke içinde 112. Halbuki mesela asabiyet sıralaması yapılsaydı orada ilk 5'te çıkıyorsunuz, çıkıyoruz yani ilk 5'te kesin. Burada ilk 5, ilk 10, ilk 20, ilk 50, ilk 100'de yokuz. Ha bu arada bu sene 112. sıradaymışız ya geçen sene. Bu sene 102. sıradaymışız. Bir 10 sıra kadar yükselmişiz yani. Ne oldu, hayırdır, bir şeyden mutlu olmuşsunuz? Ay mutluysanız niye haber vermiyorsunuz? Ne oldu? Dünyanın en mutlu 20 ülkesi şöyle. Birinci sırada yine Finlandiya var. İkinci sırada Danimarka. Üçüncü sırada İzlanda. Bu İskandinavlar batmamış mıydı ya? Bize en son böyle bir bilgi gelmişti. Hatta bu emeklilik tartışmaları falan oluyordu değil mi? Öyle söyleniyordu. Bak bu İskandinavlar erken emekli oldular, battılar falan deniyordu. Nasıl hem böyle batıp hem bu kadar mutlu olabiliyorlar? Yaşamak var ya. Dördüncü sırada İsrail, beşinci sırada Hollanda, altı İsveç, yedi Norveç, sekiz İsviçre, dokuz Lüksemburg, on Yeni Zelanda diye gidiyor. İlk onda bu ülkeler var. Kimseyi hafif sanma, kalırsın yalnız. Neye göre mutlular? Ya mutlaka bir bahane bulacağız çünkü yani bir boklamamız lazım. Neye göre mutlularmış yani? Nedir yani mutluluk ne? Dün Dünya Mutluluk Günü'ydü ya, tam da o gün açıklamış Birleşmiş Milletler bunu. İlk 20'de Japonya yok yalnız, ona baktım ben şimdi de. Japonya ile ilgili bir haber var çünkü. Tokyo'dan 575 milyon liralık dürüstlük dersi diye bir haber var. Tokyo'da yaşayanlar geçen yıl polise 3.99 milyar yen, yani yaklaşık 575 milyon lira tutarında kayıp para teslim ederek rekor kırmış. Ama çok uzaklarda. Yani yolda orada burada buldukları 575 milyon lirayı Tokyolular, sadece Tokyo, toplamda götürmüş polise teslim etmiş. Bu paranın da 425 milyon lirası sahiplerine iade edilebilmiş. Sahipsiz paranın büyükşehir yönetimine gittiği ifade edilmiş. Tokyo Büyükşehir Belediyesi. Zaten Japonya'ya bir gitseniz, insanların birbirine ne kadar böyle kibar davrandığını, insanların birbirine ne kadar böyle düzgün davrandığını falan bir görseniz ve hatta özellikle de turistlere, insan gerçekten şaşırıyor. Yani benim dünya üzerinde gezdiğim, gördüğüm en enteresan ülkelerden bir tanesi Japonya. İnsanın hayatında muhakkak görmesi, gitmesi gereken bir ülke. Sanki bu dünyadan değil de başka bir gezegenden gibiler. Hakikaten öyle. Gidince daha iyi anlıyorsunuz. Nihat'cığım sebep? İşte tamam, güzel. Bunu bekliyordum ben. Dün gün içinde mazota zam haberi geldi. Bu arada dün gece yarısından sonra mazot bir 85 kuruş zamlandı. Mazota yeniden zam geldi. Ben de bunu yazdım sosyal medyada, yazıyorum biliyorsunuz. Radyodan da söylüyorum öyle haberi geldiğinde. İşte bu gece yarısından sonra dedim benzine 81 kuruş zam geliyor. Biri bana Twitter'dan yazmış. Sebep? Öyle bir sormuş ki ben yaptım ya çünkü. Ben ne bileyim, ben akaryakıt uzmanı mıyım? Böyle bir haber geldi, böyle bir bilgi geldi. Bilgiyi paylaştım ben. Nitekim 81 kuruş zam geldi. Ben ne bileyim niye geldi? Sebep? E-Devlet'e girip kontrol etmiş dinleyicilerimiz var. Güzel. Abi baktım, tamam, E-Devlet'te sıkıntı yok. Geliyor, geliyor gelmekte olan diye yazmış mesela birisi.
Geçtim bizim tarladan, evlerine varmadan, geçtim bizim tarladan, çitlerinden atladım, girdim içeri.
Nihat'cığım, sabah benimle beraber işe giden başka insanlar da varmış. Hava aydınlanınca fark ediyorum şu aralar. Değil mi? Böyle aydınlık havada işe gitmek de acayip bir şeymiş. Unutmuşuz onu yani. Aa, insanlar var. Abi seçmen kaydı bulunamıyor diyor. Ne yapmak lazım buna? Hemen gideceksiniz muhtarlığa, itiraz edeceksiniz. Nihat'cığım, aynı hanede oturan seçmenlerin altında aynı binada oturan seçmenler de görünebiliyor. Bence buna da bakalım. Evet, bir apartmanda oturuyorsanız şayet, E-Devlet'e girdiğinizde kendi seçmen kaydınızı görüyorsunuz. Aynı hanede oturan seçmenleri görüyorsunuz. Yani işte eşiniz, çocuğunuz, kim varsa kayıtlı. Bir de aynı binada oturan seçmenler bölümü var. Onu da bir kontrol etmekte fayda var.
Ben ağlaya ağlaya girdim içeri. Ben ağlaya ağlaya girdim içeri.
Salı gününün sabahındayız. Nasıl bir sabah trafiğiyle işe gidiyoruz peki? Dönelim hemen bakalım.
Vidva koyarane. Nemam, obilazim biro, a i žena me nogirala pa sam se nasekiro. U kafanu idem, tugu da sakrijem. Najbolja terapija je da se dobro napijem. A u kafani sam vas za dobro došao. Ne pita me niko, če ideš, če si pošao. Konobar,
dresio roboje.
I drži tempo dok ne rastopi se boje. Stres, nervoze. I
Kafa Radyo'da, Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la.
Je teško se živi svih ovih dana, a nema čovjeka da je bez rana. I šta je život bez dobrije rana, idemo lagano pravac kafana. Teško se živi
svih ovih sabahındayız.
A nema čovjeka da je bez rana, i šta je život bez dobrije rana.
Seçmen listeleri dün itibariyle askıya çıktı. Muhtarlıklarda bakabiliyorsunuz. E-Devlet'ten girip bakabiliyorsunuz seçmen kaydınıza. Şimdi dinleyicilerimiz kontrol ediyorlar. Asayiş Berkemal diyenler var. Kendi hanelerinde başka seçmen kaydı var mı yok mu onu görebiliyorsunuz. Oturduğunuz binada başka kimler var onları görebiliyorsunuz. Bu sayede komşularını tanıyanlar var. Aa, en sevdiğim hamburgerci bizim apartmanda oturuyormuş lan diye yazan var mesela. Peki diyelim ki bir problem var. O zaman ne yapıyorsunuz? Diyelim ki seçmen kaydınızı göremediniz. 2 Nisan'a kadar vaktiniz var. Elektrik, su, telefon, doğalgaz, abonelik sözleşmesi ya da faturasını ya da kira sözleşmesi, bunlardan bir tanesiyle nüfus müdürlüğüne gidiyorsunuz. Nüfus müdürlüğünden aldığınız belgeyi de ilçe seçim kuruluna teslim ediyorsunuz. Bu şekilde düzeltebiliyorsunuz eğer bir aksilik varsa. Bu arada Çeşme İzmir otobanında Bornova yönünde bir kaza varmış, haberiniz olsun. Kaza sebebiyle çevre yolunda bayağı yoğunluk yaşanıyor İzmir'de diye mesajlar geliyor. Uyaralım İzmirlileri. E-Devlet'te arama bölümüne seçmen kaydı yazıyorsunuz, yeterli oluyor. Erişim engellerinin duyurulduğu engelli web erişime engellenmiş sevgili dinleyiciler. Nasıl? Demokraside yine bir sıra atladığımız bir güne birlikte uyanıyoruz. Ha şimdi bu seçim döneminde bol bol duyacağız işte. Türkiye hiç olmadığı kadar özgür. Türkiye hiç olmadığı kadar. İfade Özgürlüğü Derneği'nin aktardığına göre 500'den fazla erişim engeli duyurusunun bulunduğu engelli web sayfası. Ben de takip ediyorum bu arada. Twitter'da da bir hesapları var, engelli web diye. Mesela hangi sayfa, neresi engellendiyse onu duyuruyorlar. Yaradana kurban, yaradana, yaradana, yaradana hayra. İşte bu engelli web sayfası kişilik hakları ihlali gerekçesiyle Rize Sulh Ceza Hakimliği'nin 20 Mart tarihli kararıyla erişime engellenmiş. Yaradana, yaradana. Erişim engeli sayfasını da engellemişler yani. Yaradana kurban, yaradana, yaradana, yaradana hayra. Oğlum çok iyi ya. Yani gerçekten... Nasıl olur falan diyorsun ya. Ya oluyor bak şimdi Muğla'da... Örüklerin saçların teline kemer olsam yar sarsa beline. Örüklerin saçların teline kemer olsam... Muğla Atatürk Şehir Stadyumu'nda bir şey var. Koşu pisti var. Yani stadın etrafında bir koşu pisti var. Ve Muğla'daki atletizm elemeleri, atletizm yarışmaları, atletizm eğitimleri bu sahada yapılıyormuş. Bayağı bildiğiniz nizami stadyumun etrafında bir pist var. Hatta bu pistin tartan pist olmasını istiyorlarmış oradaki sporcular. Böyle bir tartan pist yaparlar mı yapmazlar mı diye beklerken ne yapmışlar biliyor musunuz? Sporcuların ve antrenörlerin koştuğu pistin ortasına asfalt yol yapmışlar. Asfalt dökmüşler, asfalt. Hayır, böyle tamamına değil, böyle enine kesecek şekilde asfalt dökmüşler. Demişler ki niye döktünüz? Demişler ki stada girerken ambulans zorlanıyordu. Ambulans geçsin diye koşu pistinin ortasına asfalt dökmüşler, iyi mi? Bak inanmayanlar için fotoğrafını Twitter'da paylaştım. Programın girişinde attığım tweette var, görürsünüz. Gün geçmiyor ki şaşırdığımız bir haberle daha karşılaşmayalım. Hoş bilmiyorum, hala şaşıracak yeriniz kaldı mı? Dün konuşmuştuk ya Çanakkale Köprüsü'nün ne kadar zarar ettiğinden, yani Çanakkale Köprüsü'nde garanti edilen araç sayısının 16 milyon olduğundan. Allah. Ama geçen araç sayısının 2 milyon küsur olduğundan, yani geçmeyen 14 milyon araç için 256 milyon euro ödediğimizden konuşmuştuk, hatırladınız mı? Dün konuştuk. Hatta mesela bizi Trabzon'da dinleyenlere demiştim ben, sen ödedin, Van'da sen ödedin. Diyarbakır'da sen ödedin, Konya'da sen ödedin. Hiç Çanakkale'ye bile gitmesen Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretini oturduğun yerden ödüyorsun ya. Kolaylık. Müthiş imkan yani. İşte bu konuyla alakalı Ulaştırma Bakanlığı yanıt vermiş. Demiş ki zarar ettik ama hava temizlendi. Ya... Bak gördün mü, işte bizim kafamızın ermediği şeyler oluyor. Biz böyle şeyleri düşünemiyoruz. Bakanlık araçlar köprüyü kullanmayıp feribot bekleseler havaya karbon salınımı fazla olacaktı. Hava kirliliği önlenerek 1.9 milyon euro tasarruf sağlandı demiş. Naber? Bak. Ne kadar ödemiştik biz? 250 milyon euro ödemiştik değil mi? 1.9 milyon euro düşelim onu da. Tamam oldu işte bak. Neler. Bu dil buranın dili değil. Bu dil buranın dili değil. Bu dil İstanbul dili neler. Salı gününün sabahındayız. Bu dili neler. Elvan elvan memeler. Kavuşamıyor düğmeler. Bugün günlerden salı. Yarın bir reyhan dalı. Gören maşallah desin. Digi digi dal dal digi dal dal. Elvan elvan memeler. Kavuşamıyor düğmeler. Bugün günlerden salı. Yarın bir reyhan dalı. Gören maşallah desin. Digi digi dal dal digi dal dal. Gün geçmiyor. diyor ki Demirören'le ilgili yeni bir şey öğrenmeyelim. Kibrit kutusu. Aklıma hep o geliyor benim artık, ne yapayım yani. Demirören AVM borcundan dolayı Denizbank'a devredilmiş sevgili dinleyiciler. Geçen hafta mı öğrenmiştik biz, ondan önceki hafta mı öğrenmiştik? Hani bu Demirören Medya Center, eski Doğan Medya Center var ya, tam da böyle Mahmut Bey'de olan. Onu da Ziraat Bankası'na devretmişlerdi galiba. Orası Ziraat Bankası'nda olmuş. Demirören AVM Denizbank'ın olmuş. 2018'de Doğan Medya Grubu'nu satın almak için Ziraat Bankası'ndan aldığı 800 milyon dolarlık krediyi geri ödemeyen Demirören Holding, yapımına 2006'da başlanan ve 2011'de tamamlanan Demirören İstiklal AVM'yi Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates NBD'nin sahibi olduğu Denizbank'a borçlarına karşılık olarak devretmiş. Alışveriş merkezinin ismi İstiklal AVM olarak değişmiş. Denizbank sadece markanın değil mülkün de sahibi olmuş aynı zamanda. Canan Kaya'nın haberi. Bak, seçimlerden sonra söylüyorum size, tahmin ettiğim sonuç olursa seçimlerden sonra o medya grubunun da, yani işte Hürriyet, Kanal D, ne bileyim ben, belki Star. Yok, Star değil, pardon. Hürriyet, Kanal D. Star çünkü doğuşta. İşte diğer bu gazeteler, mazeteler, CNN Türk falan. Yani onlar yeniden Doğan grubu olursa bence şaşırmayalım. Ya bir kere zaten kesin el değiştirecek de. Ama sanki içimde öyle bir his var. Yeniden böyle bir... Dur bakalım. Tabii o zamana kalırsa. O zamana kadar... Ziraat Medya Grubu ya da Denizbank Medya Grubu da olabilir yani. Öyle görünüyor. Gidişat o. TOKİ'nin İzmir'in Bayraklı ilçesinde satışa çıkardığı rezerv alandaki parseller gündeme gelmiş. Şimdi bu son günlerde çok duyuyoruz bunu. Rezerv alan diye bir şey duyuyoruz. Farkındasınız değil mi? Mesela İstanbul'da işte İstanbul'un özellikle E5'in güneyinde kalan semtlerindeki evlerin yıkılıp bunların rezerv alanlara taşınacağı söyleniyor. Rezerv alan denenler nereler? Az çok tahmin edebiliyor insan. Kuzey Marmara yolunun etrafı, İstanbul'un kuzeyi. Tıpkı TEM yapıldığı zaman, ikinci köprü yapıldığı zaman nasıl mesela ikinci köprünün, yani TEM'in çevre yolunun etrafında hiçbir şey yoktu da şimdi binadan geçilmiyor. İşte aynısını yapmaya çalışıyorlar. Şimdi İzmir'de de, İzmir'in Bayraklı ilçesinde de böyle bir rezerv alan oluşturulmuş konut yapılsın diye. Malum Bayraklı'daki zeminle ilgili problem var. İzmir depremini hatırlayınız. İşte bu rezerv alanla alakalı iddialar havada uçuşuyor. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Diyarbakır Çüngüş'ün AKP'li belediye başkanı ve akrabaları TOKİ'den Bayraklı rezerv alanından yer aldınız mı diye sormuş. Yani bu rezerv alanları kim alıyormuş? Serdar Sandal, Bayraklı'da depremzede vatandaşlarımız için ayrılan rezerv alandaki parsellerin ticari alanlara dönüştürülerek pazarlık usulüyle satıldığını söyledik. Doğru değil dediniz. İspatladık. Satışı yapandan da doğru söylemediğimizi, söyleyenlerden de ses çıkmadı. Şimdi alıcıya soruyoruz. Diyarbakır Çüngüş'ün AKP'li belediye başkanı ve akrabaları TOKİ'den Bayraklı rezerv alanında yer aldınız mı diye sormuş. Daha önce şöyle bir şey olmuş. Bu Bayraklı rezerv alanındaki arsaların ticari alanlara dönüştürülerek TOKİ kanalıyla satışa sürüldüğünü iddia etmiş Bayraklı Belediye Başkanı. Bunun üzerine AKP İzmir Milletvekili Necip Nasır doğru değil çıkışında bulunmuş. Sonra belediye başkanı sosyal medyadan satışların yapıldığına dair belgeleri paylaşmış. Yani belgesi de ortaya çıkmış. Bir de böyle oluyor. Doğru değil, öyle bir şey yok. Hadi oradan, iftira falan deniyor. Sonra karşı taraf belge çıkartıyor. Ondan sonra öteki tarafta bir cevap gelmiyor. Yani doğru olduğu anlaşılıyor. Fakat sonra bakıyorsun, soruyorlar millete. O iftira çıktı ya. Lan oğlum çıkmadı, ondan sonra açıkladılar. Onun belgesi çıktı diyorsun. İnanmıyorlar. Dün aynısı yaşandı. Deprem sonrası AFAD'ın 36 saat sonra silahlı kuvvetlerden yardım istediğiyle ilgili bir haber yaptı mesela İsmail Saymaz. Gördünüz mü onu? Sonra İçişleri Bakanı yardımcısı bir ses kaydı paylaştı. Yok öyle bir şey, yalan, iftira falan diye. Ondan sonra AFAD'ın gönderdiği yazı, yani resmi yazıyı buldu, yayınladı İsmail Saymaz. İspat etti yani. Sonra öteki taraftan bir yanıt yok. Ya böyle oluyor yani. Ama sen oraya kadar olan bölümünü kullanıyorsun. Bak, o iftiraydı, biz yanıt verdik diyorsun. Bir sonraki yanıt yok ya ortada. Ne diyorduk biz buna? Dezenformasyon diyorduk galiba, değil mi? Ya. Dezenformasyon demişken, seçim yaklaştığı İletişim Başkanlığı'nın harcamaları arttı haberi var. 14 Mayıs'a sayılı günler kala gözler İletişim Başkanlığı'na çevrildi. Bizim hayatımızda böyle bir şey yoktu eskiden, biliyorsunuz. Şimdi artık var. Hatta Ankara'yı bilenler için hayatımızda kocaman bir şey olarak duruyor İletişim Başkanlığı, değil mi? Ankara'da Konya yolunda kocaman bir binası var bu İletişim Başkanlığı'nın. İşte Şubat 2022'de 50 milyon lira harcayan başkanlık, Türkiye'nin seçim atmosferine girdiği Şubat 2023'te 188.8 milyon lira harcamış sevgili dinleyiciler. Bilin bakalım aradaki fark neden kaynaklanmış? Enflasyon? Yok canım, enflasyon %50. Olamaz yani, olsa 75 olacak. Şimdi anladınız mı o Twitter'da yeni açılan hesaplar? Troller. Ya. Deprem bölgesinden haberler takip ediyoruz. Neler olup bittiğine bakıyoruz. Profesör Doktor Mehmet Sütyemez, ceviz gen havuzuna yapılan konut inşaatına isyan etmiş. Geri kalan alanı kurtarmak için gerekirse üzerime benzin döker, kendimi yakarım demiş. Bunu konuşmuştuk, hatırlıyor musunuz? Şimdi depremden sonra ne demişti uzmanlar? Konutların ne kadar yanlış yere yapıldığını, Kahramanmaraş'ta büyümenin ovaya doğru olmasından ve tarım alanlarının imara açılmasından kaynaklı bu kadar büyük bir yıkımın olduğunu anlatmışlardı. Sonra ne demişti yetkililer? Bundan sonra yapılacak olan binalar tarım arazilerine yapılmayacak, dağlara doğru gideceğiz falan denmişti. O sırada uzmanlar dediler ki aman ne olur yapmayın. Şu anda artçı sarsıntılar devam ediyor. İnşaat yapmak, temel atmak son derece sakıncalı diye uyardılar. Buna rağmen biz seçim geliyor diye haldır haldır temel atıyoruz. Daha törenler mörenler düzenlenecek orada. İşte tam da orada bakın, yine tarım arazilerinin, üstelik o kadar da özel bir araziye beton dökülüyor ki, buna isyan ediyor hoca, kendimi yakarım diyor. Kahramanmaraş'ta depremin ardından konut inşası için ceviz gen havuzunun da yer aldığı alanların imara açılmasına yönelik tepkiler dinmiyor. Patronlar dünyasına konuşan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim görevlisi Profesör Doktor Mehmet Sütyemez, ceviz gen havuzunun konut inşaat çalışmalarından dolayı yarısından fazlasının yok olduğunu belirterek, geri kalanı kurtarmak için gerekirse benzin döker, kendimi yakarım demiş. Ceviz ve badem ıslahında çok önemli bir yeri olan Maraş, ayrıca Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sert Kabuklu Meyveler Uygulama ve Araştırma Merkezi, SEKAMER diye geçiyormuş, ıslah çalışmaları ile de dünyada bilinen merkezlerden biri olma özelliğini taşıyormuş. Bölgenin dünyadaki 3 ceviz gen havuzundan birisinin yer aldığı alanın bir bölümüne ise deprem konutları yapılıyor. Bakın, bütün dünyada 3 tane ceviz gen havuzu var. Onlardan bir tanesi bizde. Biz oraya bina yapıyoruz. Yani hakikaten biz nasıl bulduk bu kadar, yani nasıl aradık bulduk bu kadar işi bilen insanları. Yani gerçekten de ya, yapılan çalışmaları anlatmış, çok uzun, ben şimdi okuyamayacağım ama patronlardunyası.com'da özel haber olarak vardı bu, oradan okursunuz. Ya öyle uğraşmışlar ki bilim insanları orayı o hale getirmek için, üstüne şimdi bina dikiyorlarmış ya. Yine deprem bölgesinden bir haber. AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman. Ki Hüseyin Yayman da birçok yakınını, akrabasını falan kaybetti. Depremin başından beri orada. Aslında en başından beri olan biten her şeyi görüyor. Bir kez daha başsağlığı da dileyelim. Çok üzgündü haklı olarak. Fakat kendine gelmiş. Hacı yakışıklı diyen kendine gazeteci bir tip var. Bu televizyondaki herbokologlardan biri biliyorsunuz. Onunla birlikte böyle Hatay'da dolaşıyorlar ve sohbet ediyorlar. O sohbet kayda alınmış, Twitter'da yayınlanmış. Diyor ki Hüseyin Yayman, İstanbul Büyükşehir Belediyesi diyor Hatay'da ne yaptı diyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ne yaptı, bir taş üstüne taş koydun mu diye soruyor. Bak bunu bir Hataylı olarak, yaşananları en başından en sonuna kadar gören biri olarak söylüyor bunu. Tabii bunun üzerine Hataylılar, depremi orada yaşayanlar, hali hazırda orada olanlar, depremzedeler bir yazmışlar altına. Neler yaptıklarını falan anlatıyorlar da, hani ilk günden beri buradalar falan diye. Ya insanın gerçekten vicdansız olması lazım ya bunları söylemek için. Seçim meselesine gelelim. Dünkü gelişmeler, önemli gelişmeler. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için biliyorsunuz dün son gündü. İşte aday başvuruluğu için falan. Fatih Erbakan Cumhurbaşkanı adayı olmuş. Bu arada işte bu yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılacağı söyleniyordu. Fakat dün Cumhur İttifakı'na katılmayacaklarını, desteklemeyeceklerini açıkladı. Yeniden Refah bunu da böyle bir tören gibi bir şeyle açıkladılar. TRT de o sırada canlı yayın yapıyor. Sonra TRT desteklemeyeceğiz der demez yayını cart diye kesiyor. Yayının kesilmesinden sonra da Erbakan Cumhurbaşkanı adayı olacağını duyuruyor. Fatih Erbakan Cumhurbaşkanı adayıymış. Seçmenlerce aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adaylarının başvuru süresi dün bitti. Kimler başvurmuş? Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Sinan Oğan, Fatih Erbakan, İrfan Uzun ve Halil Murat Ünver YSK'ya adaylık başvurusunda bulunmuş. Şimdi bunlar, bu isimler 100 bin imza toplayacaklar 27 Mart'a kadar. 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplamaları gerekiyor. İşte burada sonra biz öğreniyoruz ki çoğu 80 yaşının üzerinde insanları partilere üye yapmışlar sevgili dinleyiciler. O yüzden hem kendinizi hem de annenizi babanızı, tanıdığınız varsa böyle 80 yaşında yaşlı birileri eğer varsa lütfen E-Devlet'e, onların E-Devlet hesabına giriniz. E-Devlet üzerinden kontrol ediniz. Bir siyasi partiye üye yapmışlar mı, yapmamışlar mı? Çünkü bu 100 bin imza meselesiyle de ilgili olduğunu düşünüyorum ben. Böyle bir durum olabilir. Bir bakın bakalım 100 bin imza için ya da başka bir niyetle partinin üye sayısını fazla göstermek için böyle bir şey yapmışlar mı? Çünkü son günlerde çok fazla bu konuda bilgi geliyor, bu konuda haber geliyor. Hem kendiniz için kontrol edin. Zaten E-Devlet'e girdiğinizde o arama bölümüne siyasi parti diye yazın. Siyasi parti üye kaydı diye altında çıkıyor. Orayı tıklayıp kontrol edebiliyorsunuz. Son derece de basit. Hatta oradan da itiraz edebiliyorsunuz. Üyeliğinizi bitirebiliyorsunuz aynı zamanda. Şimdi bir yandan milletvekili seçimi de yapılacak tabii. Cumhurbaşkanlığı seçimini konuşuyoruz ama milletvekilliği seçimi de yapılacak ve milletvekili adaylarını son günlerde görüyoruz. Tam da bu sırada Irak'tan bir haber geliyor. Irak'ta bir yeni seçim yasası var sevgili dinleyiciler. Irak'ta milletvekilliği için üniversite şartı getirilmiş Irak'ta. Irak'ta yeni seçim yasa tasarısının bazı maddeleri mecliste kabul edilmiş. Yeni yasada azınlıklara kota ayrılırken azınlıklar dışındaki milletvekili adaylarına üniversite mezunu olma şartı getirilmiş. Bizde öyle bir şart yok biliyorsunuz. Hatta ben hep söylüyorum milletvekillerine KPSS şartı getirilmeli aslında. Tabii KPSS sağlıklı bir hale getirilmeli önce. Önce sorular el altından kimseye verilmeli, sınavların güvenliği sağlanmalı. Onlarla ilgili önlemler alınmalı. Sonra da KPSS zorunluluğu, KPSS'den misal 80 puan alma, en az 80 puan alma zorunluluğu getirilmeli. KPSS'ye gireceksin, minimum 80 puan alacaksın. Eğer alabilirsen o zaman milletvekili adayı ya da aday adayı olacaksın. Peki şimdi bu kadar insanla ilgili işte milletvekili aday adaylı haberi görüyoruz. Konvoylarla milletvekili adayı olanlar var. Bakıyoruz işte Ağrı Belediye Başkanı istifa ediyor. İzmir'den milletvekili adayı olacağı söyleniyor. Peki Peki sizin hiç aklınızdan geçen birileri var mı? Yani böyle geçen gün bakanlarla ilgili konuştuk ama o çok başka bir şey tabii. Yani benim vekilim olmalı, milletvekili olmalı, mecliste beni temsil etmeli, keşke vekil olsa dediğiniz birileri var mı acaba? Hadi gel. Milletvekili olsa, bu sabahın konusunun başlığı böyle olsun. Sizin böyle milletvekili olsa dediğiniz birileri var mı acaba diye dinleyicilerimize soruyoruz. Bu aralar çok fazla isim konuşuluyor çünkü. İşte siyasi partilerin bazı isimlere teklif götürüldüğünden falan da bahsediliyor. Böyle haberler de çıkıyor. Belki önümüzdeki günlerde daha fazla göreceğiz. Başvuruda bulunanlar var, aynı zamanda mecliste olmak isteyenler var. Sizin milletvekili olsa dediğiniz kimler var diye bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz. Twitter'da böyle bir konu başlığımız var. Milletvekili olsa başlığıyla yazabilirsiniz. WhatsApp hattımız 0532 172 52 32 0532 172 kafa. WhatsApp üzerinden de yazabilirsiniz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la. Salı gününün sabahındayız. 21 Mart tarihi 8'i 3 dakika geçiyor saat. Seçimler yaklaşıyor. Milletvekili adaylığı süreci devam ediyor. Adaylığı ya da aday adaylığı. Yine bizim önümüze konulacak listeleri mecburen oylayacağız. İçlerinden mesela şu milletvekili adayını ben destekliyorum diyemiyoruz biliyorsunuz. Sistem ona müsaade etmiyor. Kim bilir kimleri göreceğiz mecliste de en azından temenni edebiliriz değil mi? Yani şu insan milletvekili olsa ne güzel olur dediğiniz birileri var mı acaba diye dinleyicilerimize soruyoruz. Öyle bakanlık falan değil. Mecliste sizi temsil edeceğine inandığınız, gerçekten temsil edeceğine inandığınız biri var mı acaba diye soruyoruz. Milletvekili olsa bu sabahın konusu. Kutup ayısı peşimizde. Kaç kaçabilirsen. Kutup ayısı milletvekili olsa diye çok öneri gelmiş de. Hepimizin adayı. Ay tanıyoruz. Haluk Levent milletvekili adayım diyor. Keşke milletvekili olsa demiş mesela bir dinleyicimiz. Şahan Gökbakar için çok öneri geliyor. Milletvekili olsa diyor insanlar.
Sebebi benim derde derman.
Cem Seymen milletvekili olsa demiş mesela bir dinleyicimiz. O da geçtiğimiz gün sordu zaten. Sizce olayım mı olmayayım mı, yani aday olayım mı olmayayım mı diye bir sordu. Demek ki ona da böyle bir teklif var herhalde.
Şahlandık aya merdiven dayarız. Tarihi yeni baştan yazarız.
Ahmet Hakan milletvekili olsa.
Gerekirse babalar.
Ama tabii seçilirse diyor Özdemir, seçilirse. Hande seçilirse değil mi? Bak seçilirse.
Al alabilirse.
Seçilirse neler olacak zaten de dur.
Zam üstüne zam geliyor, doy doyabilirsen. Git gidebilirsen. Koş koşabilirsen. Kutup ayısı peşimizde. Kaç kaçabilirsen.
Abi herkesin gözü bakanlıkta ya, diyor ki bakan olsun, onu başka bir gün konuştuk zaten. Biz mecliste milletvekili olsa diyoruz. Bak şimdi bu kadar milletvekili var. Kaç tanesinin gerçekten sizin hakkınızı savunduğunu, gerçekten milleti mecliste temsil ettiğini düşünüyorsunuz? Bana 10 tane milletvekili sayabilir misiniz? Maksimum o kadar sayarsınız. O da gündemi takip ediyorsanız şayet.
Sat satabilirsen, zam üstüne zam geliyor, doy doyabilirsen.
Erkan Baş, Barış Atay milletvekili olsun ama hep olsun. Onlar zaten olacaklar. Zaten milletvekililer ve aynı zamanda işte performanslarını görüyorsunuz. Onlar gibi mesela 50 tane milletvekili olduğunu düşünün. Bu şekilde itiraz eden, partiden bağımsız söylüyorum, itiraz eden insanların hakkını savunan 50 milletvekili olduğunu düşünsenize mecliste. Ankaralı Turgut, Afyon vekili olsa mesela. O zaman ben daha rahat çalabilirim belki. Seçilirse tabii, seçilirse. Şu anda çalamıyorum o şarkıyı. Sencer Solakoğlu mesela milletvekili olsa, çiftçilerin sorunlarını gündeme getirse demiş bir dinleyicimiz. Hilmi Daşdemir milletvekili olsa, herkesi PKK'nın adayı diye sınıflandırırsa, sonra meclisi terk etse gitse Habertürk. Ha evet, dün bu neydi araştırma şirketinin adı? Optimar değil mi? Optimar araştırmanın sahibiymiş, başkanıymış bu. Dün televizyonda artık kantarın topuzunu öyle bir kaçırdı ki. Habertürk'te programın moderatörü Kübra Apar dedi ki artık o kadar da değil dedi yani. Şimdi mesela bu adam araştırma şirketinin başkanı. Bunun araştırmasına nasıl güveneceksin? Nasıl güveneceksin yani? O da aday olsun. Güven İslamoğlu milletvekili olsa keşke diyor mesela bir dinleyicimiz. Abbas Güçlü milletvekili olsa, öğrencilerin eğitimin dertlerini anlatsa. Hayko Cepkin milletvekili olsa diyenler var mesela. Athena Gökhan olabilir diyor Gökhan Özoğuz. Abi sen düşünmez misin? Düşünmem, çok net. Yani şu anda düşünmem. Bu yaşlı düşünmem en azından yani. Kim böyle seni gurbet... Ayrıca emekli olmuşum. Mis. Ha bu arada şöyle bir şey var. Şimdi ben EYT'den emekli olunca mesela milletvekili olsam, sonra milletvekili emeklisi oluyorum değil mi? Maaşı da ona göre alıyorum. Lan bir dakika dur. Bir düşüneyim ben bunu. Şaka şaka. Söyle kardeşim, kimdir seni hor gör? Gökhan Zan milletvekili olsa demiş mesela bir dinleyicimiz. Hatay milletvekili olsa mesela Gökhan Zan, hele ki böyle bir dönemde değil mi? Olsa listesi var mesela, Erkan göndermiş. Naci Görür diyor, Haluk Levent, Şahin Aybek, Deniz Yavuz Yılmaz. Deniz Yavuz Yılmaz kesin olsun zaten, yeniden Zonguldak'tan adaylık için başvuruda bulunmuştu. Geçen gün gördüm ben onu. Profesör Doktor Bengi Başer. Milletvekili Candaş Tolga Işık milletvekili olsa diyor mesela bir dinleyicimiz. Tanıdım senden önce. Valla onun bir modu var. Kürsüde o açılırsa çok eğlenceli olur meclis. Ama o da olmaz biliyorum yani. Ersan Şen milletvekili olsa da en azından bir teselli olsa demiş. Can göndermiş. Belki olur. Cemil Kılıç, Özgür Demirtaş, Hüseyin Cimşit, Mehmet Ceyhan, Naci Görür, Naim Babiroğlu, Ahmet Yavuz, Uğur Dündar, Haluk Levent, Cem Seymen. Benim ilk onum bunlar demiş. Feza göndermiş. Keşke milletvekili olsa bu isimler demiş. Bu hani üniversiteye gitmeden üniversite diploması alanlar var ya, Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nden, onlardan bir tanesi de bu Hilmi Daşdemir'miş. Dün televizyonda bağıran çağıran. Bu arada bak, bu ortaya çıktı, bunu Ali Mahir Başarır açıkladı ve bu söz konusu isimlerden şu ana kadar hiç itiraz geldi mi? Mesela bu ver mehteri diye bağıran Erkan Tan'dan bir itiraz geldi mi bu konuyla alakalı? Hayır, ben öyle sahte diploma almadım falan, üniversiteye gitmeden diploma almadım falan dedi mi, öyle bir şey oldu mu? Ses yok yani. Belki milletvekili olacaktır. gerçekten mecliste temsil edeceğine inandığınız, dertlerinizi, sorunlarınızı çözmek için çalışacağına inandığınız, varsa bir haksızlık, hukuksuzluk, bunun peşinde koşacağına inandığınız insanlar vekil olmalı, sizden vekalet almalı. Parası çok olan değil, akrabalık ilişkileri, aşiret ilişkileri olan değil, en uzun konvoyu oluşturan değil, öyle insanlar vekil olduğu takdirde o zaman belki meclis bir işe yarar hale gelecek. Onun için soruyorum, kimler milletvekili olsa diye. Hocam Yeliz ne olacak şimdi diye soran var. Bilmem. Yeniden milletvekili adayı olur mu acaba, yaparlar mı? Mısra Öz milletvekili olsa diyor mesela bir dinleyicimiz. Evet, Mısra Öz milletvekili olsa ve bu Devlet Demir Yolları'nda olanların peşini bırakmasa, o dönemin yöneticilerinin peşini bırakmasa, mesela bu Ulaştırma Bakanı'nın peşini bırakmasa, bu mücadeleyi mecliste devam ettirse.
Kime ne iyilik yaptıysam cezasız kalmadı.
Muhalefetin verdiği önergeleri sırf muhalefet verdi diye otomatik olarak red oyu vermeyecek. Sadece millet için çalışacak liyakat sahibi kim varsa onlar milletvekili olsun diyor Volkan. Ata Demirer mesela milletvekili olsa, bir de denizcilik işlerine o baksa diyenler var.
Yaşattığını yaşamadan.
Tarkan milletvekili olsa diyenler var mesela. Ha, şu genç çocuk. Kimse tanımıyor ama onu. Atilla Yeşilada milletvekili olsa demiş mesela bir dinleyicimiz. Celal Şengör milletvekili olsa, kürsüden yapılan saçmalıklara zırva diye bağırmasını görmek isterdim. Dün izlediniz mi Habertürk'te Fatih Altaylı'nın programında Celal Hoca'yı? Dün formundaydı. Çok keyifli programdı bu arada dünkü. Güçlü Mete milletvekili olsa demişler mesela. Model milletvekili olur Güçlü Mete böyle. İşte böyle olmalı falan diye. Selçuk Şirin milletvekili olsa demiş mesela bir dinleyicimiz. Bakın ne kadar güzel, ne kadar düzgün öneriler geliyor. Arada böyle şaka maksatlı öneriler de geliyor. Gelmiyor değil ama. Tezcan Karakuş Candan milletvekili olsa demiş mesela bir dinleyicimiz. Ankara'nın neferidir kendisi. Ki bence çok doğru. Profesör Doktor Türker Kılıç milletvekili olsa keşke. Bir de Ali Sunal olabilir demiş mesela bir dinleyicimiz. Tarkan olursa belki biraz tanınır. Ben olmak istiyorum diyor mesela. Mecidiyeköy'den boyacı Nuri göndermiş. Niye olmasın? Başvurunuz. Sergen Yalçın. Sergen Yalçın diyen var mesela milletvekili olsa. Yüzüme gülmesen de olsan da hayli müşkül pesent. Bil ki artık dönüş yok. Bil ki artık dönüş yok. Affet beni sevgilim. Sensiz olmak istedim. Herkes aşkı ararken. Özgür Demirtaş milletvekili olsa, Oğuzhan Uğur milletvekili olsa, şimdi yanındaki Erkan Tan'ı unuttunuz. Zaten evet, o şu anda kesin uğraşıyordur, ben sana söyleyeyim. %100. Hele bir de diploma olayı da patladı.
Geri dönmem de, duramadım bir 5 dakika. Söz verme, yapamadın sen en baştan. Sevsem de,
bu sayılan insanlar gerçekten milletvekili olsa onun hayalini kurdum da diyor dinleyicimiz.
Kalmadı aşka. Kusura bakma, yapamam kimileri gibi küçük hesaplar. Kedi sıtınaklarını yüzüme sallar, artık yok gibi sonumutuma sallar. Vur beni, vur yüzümü sallar.
Şahan Gökbakar milletvekili olsa demişler mesela.
Tüm bildiklerini camdana.
Mehmet Aslantuğ milletvekili olsa, hani TRT'de oynadığı diziden en son görüşü nedeniyle çıkartılan kadrodan Mehmet Aslantuğ, ne kadar güzel olur. Mehmet Aslantuğ mecliste konuşma yaptığını düşünsene ya. Işıkları da hafif karartacaksın böyle. Mesela meclis başkanı kesemez onun konuşması, biliyorsun değil mi? Süren bitti diyemez. Mümkün değil yani. Şimdi Mehmet Bey, buyurun devam edin siz.
Yoluklar dilerim, affet beni sevgilim. Sensiz olmak istedim. Herkes aşkı ararken
Sencer Solakoğlu milletvekili olsa demişler. Valla milletvekili olsa, hatta şu hayvancılıkla ilgili ne yapılacaksa Türkiye'de bundan sonra muhakkak Sencer Solakoğlu'na orada bir sorumluluk vermek lazım bence. Suna Yakın milletvekili olsa demişler. İlber Ortaylı milletvekili olsa diyen var.
Mutluluklar dilerim.
Fatih Altaylı milletvekili olsa, Yılmaz Özdil milletvekili olsa diyenler var. Bekir Ağırdır milletvekili olsa önerisi gelmiş. Ali Ekber Yıldırım milletvekili olsa, hem de tipten milletvekili olsa demişler. Parti de söylemişler mesela. Geçen konuşmuştuk. Onun da mesela muhakkak tarımla ilgili bir sorumluluğu olmalı.
Önce aşklarla ekibini deşmeyelim. Gitti mi, geldi mi, kaldı mı?
Bu arada bakan olmak için illa milletvekili olmak da gerekmiyor biliyorsunuz. Bakanlar böyle dışarıdan atanabiliyor bu sistemde.
Girsin salla gitsin. Unutuluyor be bir saatten sonra.
Son yıllarda güvendiğimiz dağlara kar yağdıran o kadar çok insan oldu ki benim bir adayım yok. Oraya gidince değişiyorlar sanki. Popüler diye kimse aday olmamalı. İşte onu çok iyi değerlendirmek lazım, onu söylüyorum ben de. Gerçekten oraya gittiğinde, demin de dedim ya, gerçekten oraya gittiğinde sizin derdinizi, probleminizi ya da temsil ettiği insanların şehrin derdini, problemini gündeme getirecek, çözmeye uğraşacak, sesini çıkartacak insanlar lazım. Yoksa böyle kavga çıksın da dalayım diye orada oturan, ona buna yemek ısmarlayan.
Duydu, ben bu oyunlara gelmem. Yan yatıp çamura batıyorsa mevzu, okullarda görünmem. İçi dışı birmiş, ne ara değişmiş, konular hep aynı, geçelim. Milattan önce aşklarla ekibini deşmeyelim.
İlişim işlerinden anlayan birileri milletvekili olsa demiş bir dinleyicimiz. Değil mi? Teknoloji bu kadar gelişmişken. Bizim şirketin sistemi hackerlar ele geçirdi diyor. Buyurun. Geçen konuştuk ya. Dur, o konuyla ilgili yine haberler var. O nedenle Murat Seymen'i çağırdım ben. Birazdan Murat Seymen'le konuşacağız o konuyu. Reklamlardan sonra. Ayşe Kulin milletvekili olsa, Özlem Gürses milletvekili olsa demiş mesela bir dinleyicimiz.
Olur böyle şeyler, aşkını salla gitsin. Kapatmasın.
Murat Ağırel milletvekili olsa demişler.
Salla gitsin.
Sekiz yaşındaki kızım, anne milletvekili Tarkan kim, şarkıcı Tarkan mı diye sordu. Evet dedim. Çocuk şaşırdı. Şarkıcıdan milletvekili olmaz ki, eğitimi bile yok dedi. Garibim, memlekette kimlerin vekil olduğunu bilmiyor tabii diyor.
Hayat
Haluk Bilginer milletvekili olsa diyen var. Türker Ertürk milletvekili olsa diyen var. Milletvekilliği adaylığı süreci devam ediyor sevgili dinleyiciler. Son günlerde kimin milletvekili olması içinizden geçiyor acaba diye, keşke şu insan milletvekili olsa mecliste beni temsil etse dediğiniz kimler var diye soruyoruz bu sabah dinleyicilerimize. Milletvekili olsa bu sabahın konusunun başlığı. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kafa Radyosu'nda, Kafa Radyo'da devam ediyor. Salı gününün sabahında Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la. Geçtiğimiz gün Nihat'la Sivrisinek'te bahsettiğimiz bir konu vardı. Bir dinleyicimiz yazmıştı, göndermişti. Üstelik uluslararası bir firmada çalıştığını söylüyordu bu dinleyicimiz. Ve şirketlerinin hackerlar tarafından sistemlerinin, bilgisayarlarının ele geçirildiğini, bilgisayar başına böyle epey yüksek bir fidye istendiğini söylüyordu. Şimdi oradan hareketle aklıma geldi. O nedenle bu sabah da Murat Seymen'i stüdyomuza davet ettik. Çünkü Türkiye'de de benzer şeyler oluyor. İsim vermeyelim, Marmara bölgesinde bir lojistik firması mesela siber saldırıya uğramış. Bütün operasyonu tamamen durmuş. Siber saldırganlar bütün verileri şifrelemişler ve teslimat adreslerine ulaşamıyormuş. Bütün teslimatlar beklemiş. İşte böyle şeyler yaşanıyor. Peki bunlara nasıl önlem almak gerekir diye konunun uzmanı, konunun kompetanı, operatör Murat Seymen'e sözü vereceğiz. Murat'cığım günaydın, hoş geldin.
Efendim öncelikle herkese günaydınlar.
Günaydın. Biz de kendimizi koruyoruz bu konuyla alakalı. Buna benzer şeyler yaşamayalım diye, değil mi?
Doğru, kesinlikle.
Evet, nasıl koruyoruz biz kendimizi?
Ya ben bu senin okuduğun haberi de inceledim. Daha sonra hatta benzer bir haberle ben de karşılaştım. Yine internet haber sitelerinde gezinirken.
Evet.
Benzer bir sektörde de bir otelde aynı durum yaşanmış. Özellikle böyle tatil sezonu öncesinde bütün operasyonlar durmuş, rezervasyonlar karışmış falan. Skandal, çok büyük sıkıntı. Bu tarz durumlarda benim yaptığım ilk incelemede gördüm ki en temel güvenlik önlemini almamış bu firmalar. Yani bana bir şey olmaz düşüncesiyle, biraz bizim Türk insanının da sevdiği bir şeydir bu. Ya bir şey olmaz, ne olacak
ya
falan.
Şimdi, ya zaten aldık, o kadar sistemi kurduk, bir de üstüne şimdi bunun, yani bu şeye benziyor mesela, çok böyle büyük pahalı bir araba alıyorsun. Diyelim ki işte 5 milyon liralık bir araba alıyorsun. Ondan sonra 5 milyonluk araba alıyorsun. Mevsimi geldiğinde kış lastiği takmıyorsun ya. Yani öyle bir şey oluyor ya, o mesela çok...
Tam benzer bir durum.
Ya kış lastiği de işte 5 milyonun yanında aslında cüzi bir rakam. Yani şimdi burada gerçekten bir önlem alınması lazım. Biz bunu yapıyoruz.
Bu haberleri o kadar sık okuduk ki aslında bizim bunu okumamız, yani bu aktarmamızdaki bir amaç da bir farkındalık oluşturmak. Yani benzer senaryoların sayısı artıyor.
Evet.
Ama önlem almayanların sayısında hala bir ilerleme bence çok yok.
Ya şöyle bir şey var. Bu kadar fazla hayatımızda ise bizim internet ve kullanıyorsak, bunu iş için kullanıyorsak mesela, işin yürüyüşü, akışı için kullanıyorsak, o zaman bunu koruyacak, yani o güvenlik duvarını inşa etmek aslında yapılması gereken şey. Peki nasıl biz kendimizi koruyoruz? Biz Berknet kullanıyoruz değil mi? Bir güvenlik duvarımız var. Biz güvenlik duvarı kullanıyoruz.
Burada bir güvenlik duvarı kullanılması zorunlu artık, bu şey değil, bir inisiyatif değil, kesinlikle bir zorunluluk.
Evet.
Benim burada kendi adıma bir sorumluluğum var, çalıştığım şirkette. Bu şirketteki verilerin güvenliğini sağlamakla ilgili bir sorumluluğum var. Bununla ilgili sürekli araştırıyorum. Daha yeni güncel operasyonlarla ilgili neler yapabiliriz bakıyorum.
Tabii, çünkü bir şey olursa ben sana patlayacağım yani orada. Böyle de bir gerçek var yani. Evet,
bir gerçek
yani
var.
Kanuni gerçeğin yanında, evet.
Hatta bu güvenlik duvarı operasyonunu kurmadan önce de ben biliyorsun zamanında Logosoft yazılım binasına, merkezine gidip yerinde inceleyip orada Ar-Ge bölümündeki mühendislerle konuşup detaylı bilgiyi, donanımı edindikten sonra biz Berknet ürününü kullanmaya başladık ki ondan sonra da tavsiye de ettik birçok dinleyicimize.
Aha.
Kullananlardan da gayet olumlu dönüşler aldık. Burada güvenlik duvarını kullanmak bir zorunluluk.
Zorunluluk zaten de orada, şimdi mesela bu Berknet'i aldığın zaman aldığın böyle tek kutuyla sadece bir firewall almıyorsun, aslında.
Evet, aslında birçok hizmeti aynı anda satın alıyorsun.
Çünkü evet, yani yasalar bazı şeyleri, mesela işte log tutma, güvenli internet erişimi, işte ne bileyim ben, bu çünkü senin mesela internetle bağlanarak birisi bir siteye girdiğinde bunun logunu tutma falan, bunlar önemli. Yarın öbür gün senin başın derde girdiğinde.
Bu zorunlu, yani yetkili merciler mahkeme kararı sizden tuttuğunuz logları bir gün gelip isteyebilir ve bunu ibraz etmek zorundasınız. Edemezseniz bunun mali boyutu da var, cezası da var.
Mali boyutu demişken, tam da orada işte bize, hepimizi çok yakından ilgilendiren konu şu. Berknet'te parayı TL ile ödüyorsunuz sevgili dinleyiciler. Yani bu kısmı hepimiz için bence son dönemde
çünkü
özellikle Berknet önemli.
%100 Türk mühendislerinin geliştirdiği bir yazılım.
Evet. Ve burada yani hem alırken hem de sonrasındaki güncellemelerde, yani abone yenilemelerinde bunların hepsinde ücreti TL ile ödüyorsunuz. Bu kısmı da önemli. Peki nasıl üye olabiliyoruz ya da nasıl alabiliyoruz? Berknet'in bir web sitesi var sevgili dinleyiciler. Bu web sitesine girerek bütün bilgilere ulaşabilir. Bir 30 saniyenizi ayırıp sadece bir teklif alabilirsiniz. Son derece basit, hemen kodlayalım. Berknet nasıl yazılıyor? Bursa, Edirne, Rize, Q, Niğde, Edirne, Trabzon.com. Bu şekilde yazılıyor. Berknet, arada bir Q var çünkü. Berknet.com. Bu siteye girerek hem dediğim gibi bir teklif alabilirsiniz, hem de koşulları öğrenebilirsiniz. Detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi bu güvenlik duvarı dediğimiz şey artık internet kullanan her şirket için zorunlu olmakla birlikte, yani kanunen zorunlu olmakla birlikte, bir kere sizin işlerinizin sağlığı için son derece önemli.
O kadar emek verip çalışıp işte birçok arkadaş, personel hep beraber bir şey kazanıyorsunuz, bir meblağ para kazanıyorsunuz.
Sonra bir tane zıp çıktığı hacker geliyor. Diyor ki bana diyor 3 bitcoin ver diyor falan bir de. Yani onun üstü kullanamıyorsun işlerini falan, ve bunlar artık Türkiye'de yaşanmaya başlamış durumda. Yani gerçekten şaka değil bu mevzular. İş oraya doğru gidiyor. O nedenle mutlaka önlem almak lazım. Berknet.com siteyi bir kez daha hatırlatmış olalım.
Tavsiye
Murat Seymen'e çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim efendim.
Hemen mesaj geldi bu arada, Murat Seymen milletvekili olsa diye. Güzel, bak mecliste o sırada görüşmeler sırasında eğer o dokunmatik ekranlar falan bozulursa Murat anında ona müdahale edebilir. Kim milletvekili olsa diye bu sabah konuşuyoruz. Acaba kim sizi temsil etse mecliste, içinizden kim geçiyor diye soruyoruz. Hayret, bazı vekil olan isimler hiç önerilmiyor. Neden önerilmiyor acaba? Metin Uca, Şule Aydın milletvekili olsa demişler mesela. Bu arada dinleyicilerimiz arasından milletvekili adayı olanlar var. Yani aday adaylığı başvurusu yapanlar da var aynı zamanda. Onlara da başarılar dileyelim. Cem Seymen, Özgür Demirtaş, Sedef Kabaş, Şeref Oğuz milletvekili olsa, Can Atalay milletvekili olsa demişler mesela. Katılıyorum kesinlikle.
Hatırladım sevdiklerimi, her birisi bir başka alemdi. Aradım o günlerimi, ilk sevgilim hangisi, nasıl yaktım bu...
Hande olsun Hande, ama seçilirse, seçilirse... Şimdi o kanallardaki, o programlarda iş böyle giderek çığırından çıkıyor farkındaysanız. Ne yapacaklarını da bilemiyorlar. Böyle bir durum da var. Diyordu mu size bu sürecin ta en başında oturup şimdi keyifle izleme zamanı diye.
Sever göründü.
Milletvekili olsa dediğim isimler: Berna Laçin, Şahan Gökbakar, Haluk Levent, Timur Soykan, Merdan Yanardağ, Emre Kongar, Naci Görür, İlber Ortaylı.
Aynı sevgili baka.
Tabii popüler isimler de var. Böyle son dönemlerde duydukları popüler isimleri önerenler de var.
Unuttum geçmişleri, unuttum o günleri, eski sevgilim.
Sanatçılar sanatını icra etsin bence. Eğitimden, sağlıktan ve ekonomiden anlayan insanlar milletvekili olmalı. Ki o konuyla ilgili eleştiri yaparken bilgi sahibi bir şekilde eleştirebilsinler, değil mi? Aradım o günlerimi. İlk sevginim hangisi? Nasıl yaktım bunca ateşi? İnanmazdım görmesem karşımda. Aşk biten bu yüzleri. Sayılan isimlerin milletvekili olduğu bir meclis hayal ettim bir anda. Sever göründü. Açtım aşk defteri. Ta Avustralya'dan yazıyorum. Diyor bir dinleyicimiz. Haluk Levent milletvekili olsa, Alper Taş milletvekili olsa diye öneride bulunmuş mesela Avustralya'dan yazan dinleyicimiz. Şimdi bizde ilkbahar ekinoksu, sizde de sonbahar ekinoksu oluyor değil mi? Siz sonbahara giriyorsunuz, biz ilkbahara giriyoruz. Aradım o günlerimi. Emin Çapa milletvekili olsa kesinlikle diyor bir dinleyicimiz, evet. Ateşi, kürsüde düşünsenize Emin Çapa'yı meclis kürsüsünde. Candan Erçetin milletvekili olsa demişler mesela. Bildiğim kadarıyla Candan Erçetin başvurmuş milletvekili adayı adaylığı için. Kırklareli milletvekilliği için, hatta yanlış bilmiyorsam eğer. Aynı sevgili bakan. Peki. Bugünlerde kültür sanat adına neler oluyor bitiyor İstanbul'da, onlara bir bakalım.
İBB Kültür AŞ ile İstanbul'dan kültür sanat haberleri başlıyor.
Çadırkentlere gezgin çocuk kitaplığı projesinden bahsetmiştik. Dün ilgi gösteren dinleyicilerimiz olmuş. Ne güzel, İBB Kültür AŞ ve AİT İstanbul'un işbirliğiyle gerçekleştirilen Çadırkentlere gezgin çocuk kitaplığı projesi var. Bu projeye siz de katkıda bulunabiliyorsunuz sevgili dinleyiciler. Üstelik oturduğunuz yerden yapabiliyorsunuz bunu. İstanbul Kitapçısı'nın web adresine giriyorsunuz. istanbulkitapcisi.com sitesine ve burada kitap bağışı sayfasından istediğiniz kitabı satın alıyorsunuz. Sizin bağışladığınız bu kitap toplanıyor ve kurulacak kitap istasyonlarında deprem bölgesinde çocuklarla buluşturuluyor. Proje yıl boyu deprem bölgesindeki çocuklar için kitap toplamaya devam edecek. Şu anda girdiğiniz zaman istanbulkitapcisi.com sitesine kitap bağış sayfasını görebilirsiniz zaten. İftardan sonra müze, İBB Kültür AŞ'ye bağlı Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Minyatürk Ramazan ayı boyunca iftardan sonra ziyarete açık olacak. Üstelik yerli ziyaretçiler ücret ödemeden bu müzeleri gezebilecekler. İstanbul'daki gezi rotalarının başında geliyor malum Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Minyatürk. İşte 23 Mart'tan başlayarak 20 Nisan tarihine kadar gece 22'ye kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Yani iftardan sonra da açık olacak 22'ye kadar ve Ramazan akşamlarında iftardan sonra bir kültür gezisi yapmak istiyoruz diyenler için böyle ücretsiz bir imkan var. Yerli ziyaretçilere dediğim gibi ücretsiz, bir tek Radar İstanbul mobil uygulamasını indirmiş olmanız gerekiyor telefonunuza. Girişler uygulama üzerindeki QR kodla gerçekleştirilecek, çünkü o QR kodu okutarak ücretsiz bir şekilde girebileceksiniz sevgili dinleyiciler bu müzelere. Bir ara verelim biz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
İBB Kültür AŞ İstanbul'dan kültür sanat haberlerini sundu.
Yaz dostum, altı üstü beş bin. yaz dostum. Boşa geçmiş ömre yaşam derimi. Yaz tahtaya bir daha Türk defteri kitabı. Sarı çizmeli Mehmet Ağa bir gün öder hesabı. Yaz tahtaya bir daha Türk defteri kitabı. Sarı çizmeli Mehmet Ağa bir gün öder hesabı. Yaz tahtaya bir daha Türk defteri kitabı. Sarı çizmeli Mehmet Ağa bir gün öder hesabı.
Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Salı gününün sabahındayız. 21 Mart tarih 9'a geliyor saat. Sarı çizmeli Mehmet Ağlar'dan bir tanesini dün sel bölgesinde görmüş olmalısınız. Büyük Birlik Partisi liderinin sarı gıcır çizmeleriyle sel bölgesinde yanında çıplak ayaklı bir çocukla gezdiği anların fotoğrafını görmüş olmalısınız. İşte o sarı çizmeli Mehmet Ağlar değil de gerçekten derdimizi, sıkıntımızı gündeme getirebilecek isimler keşke milletvekili olsa diye içimizden geçiriyoruz. O nedenle milletvekili olsa, kim milletvekili olsa diye sorduk bu sabah dinleyicilerimize. Bakınız Twitter'da, sosyal medyada şu anda en çok konuşulan konulardan bir tanesi, oradan bakabilirsiniz. Her sabah işe giderken mutlaka sizi dinliyorum. Depremzede bir arkadaş tweet atmıştı size. Hatay'dan milletvekili olmak istediğini, sorumluların yakasını ömrü yetene kadar bırakmayacağını söylemişti. O arkadaş kesinlikle olmalı demiş mesela Musa. Hatay milletvekili adayları kesinlikle depremzedeler içinden seçilmeli, evet. Orada o acıyı yaşayanlar, olanı biteni görenler, onlar milletvekili olmalılar ki mecliste dertlerini gerçekten anlatabilsinler.
Yaz dostum, boşa koysan dolmaz, dolusu alır mı? Yaz tahtaya bir daha Türk defteri kitabı. Sarı çizmeli Mehmet Ağa bir gün öder hesabı. Yaz tahtaya bir daha Türk defteri kitabı.
Birazdan Kripto Odası başlayacak. Güçlü Mete Türkiye'nin ve dünyanın gündemini, son gelişmeleri aktaracak sizlere. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda Sivrisinek'le birlikte yeniden bu mikrofondayım ben. Tekrar görüşünceye dek sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın.